Satır Arası.
Efendim iyi günler. Satır Arası programından TRT Ankara stüdyolarından bir kez daha merhaba diyoruz. Evlerinize, arabalarınıza konuk oluyoruz. Program yapımcılarınız Bilal Çetin ve ben Fatih Atik'le birlikte Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu. Aynı zamanda sesimizin size ulaşmasını sağlayan teknisyen arkadaşımız Ayhan Taşçı ile beraber hepinize bir kez daha iyi günler diliyoruz. İyi bir program diliyoruz. TRT stüdyolarından sesleniyoruz size. Tabii bugün Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilimi konuşacağız. O yüzden diplomasiye daha yakın, diplomasi kulislerine hakim bir arkadaşımız da bizimle birlikte. Gazeteci arkadaşımız, değerli Yunus Paksoy bizimle beraber. Daily Sabah gazetesinin diplomasi muhabiri. Ankara kulislerinde neler konuşuluyor, Washington'da neler dönüyor, bunları konuşmayı sürdüreceğiz. Size telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. Programımıza katılmak isterseniz 090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz, mesaj gönderebilirsiniz. Evet, bugün önemli açıklamalar vardı yine. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın SETA'nın düzenlediği AK Parti toplantısında yaptığı açıklamalar vardı. Kuruluşundan bugüne AK Parti'nin 16 yılı bir sempozyumda değerlendirildi. Sayın Başkan Erdoğan orada konuştu ve Amerika'ya boykot, Amerika'nın ürettiği elektronik ürünleri boykot edelim çağrısı yaptı. Birkaç günden beri, yani geçen cumadan beri dövizdeki hareketlilik de bugün biraz daha duruldu. Özellikle Londra merkezli finans çevrelerinden Türkiye'ye dönük operasyonlar yapıldığını biliyoruz. Pazar gecesi bile borsa ve döviz finans piyasaları kapalıyken bile Türkiye'deki dolar ve euro fiyatlarının yükseldiğine tanıklık ettik. Başkan Erdoğan bu durumu Amerika'nın Türkiye'ye karşı açtığı bir ekonomik savaş olarak değerlendirdi Yunus. Gelinen noktada bir orta yola doğru gidiliyor mu sence? Bu durulma onun bir işareti olabilir mi?
Bir orta nokta bulunması şu an çok mümkün görünmüyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri orta noktaya gelmekten ziyade tamamen kendi istediğinin gerçekleşmesini öne sürüyor. Bu da Branson'ın, Pastör Rahip Branson'ın salıverilmesi. Bunu bütün görüşmelerde Amerika'ya giden heyete de aynı şekilde söylediler. Başkan Erdoğan'la olan telefon görüşmesinde de söyledi. Tek ön koşulları, tek demeyelim ya da ilk ön koşulları Branson'ın salıverilmesi. Tabii Türkiye'nin bu konuda verebileceği tek cevap var. Bu da bağımsız yargının vereceği karar.
Bugün görüşme vardı galiba. Evet. Amerikan maslahat güzarı İzmir'de.
Bugün evet, Amerikan maslahat güzarı onun ev hapsine çevrilmişti bildiğimiz gibi. Onu ziyarete gitti. Aynı zamanda da ev hapsinin kaldırılması için bir talep daha yapıldı avukat tarafından. Aslında Branson'ın hapishaneden çıkarılıp ev hapsine alınması çok büyük ve olumlu bir adımdı. Amerika bunu bunun karşılığında bunu övdü. Dedi ki bu iyi bir adım ancak yeterli değil dedi. Bunu dedikten 1-2 gün sonra da çıktılar bir toplantıda Evangelist Pence, ardından da Trump bir anda yaptırımlarla bu işi tamamen çözülemeyecek bir noktaya götürdüler. Burada bunun arkasındaki sebepleri aslında biraz düşünmek lazım. Yani böyle olumlu bir adım atılmışken, hatta olasılıkla bu önümüzdeki birkaç ay içinde Branson salıverilip eğer bir şey bulunmazsa Amerika'ya dönecekken neden bu konu bu kadar tırmandırıldı? Bunu sormak lazım. Öncelikle benim birinci sebep olarak gördüğüm konu Amerika'daki Kasım'da yapılacak ara seçimler. Ara seçimlerde Trump ve Pence'in bu şekilde popülist yaklaşımlarının sebebi hitap ettikleri evangelist kesim.
Bu kadar önemli mi bu ara seçimler?
Önemli çünkü kaybetmek istemiyorlar kongreyi.
Kongrede çoğunluğu kaybetme ihtimali var mı?
Bu ihtimal her zaman var. Ve eğer kaybettikleri takdirde de bu onların bir yürütme anlamında çıkmaza sürüklenmelerine sebep olabilir. Ve tabii ara seçimlerin kaybedilmesi Trump bir kez daha seçilmek isteyen bir başkan. Onun yeniden gireceği seçimlerde ona da etki edebilir. Yani bunu şöyle düşünebiliriz. Mart 2019'da
Yerel
bir
seçim
yerel
var.
seçimler var ve erken seçim olmadan önce daha önce buraya geldiğimde de konuşmuştuk. Bir anda Bahçeli çıkıp açıklama yapmıştı erken seçim olsun diye. Şundan bahsetmiştik biz. 2019 Mart seçimlerinde AK Parti'nin alabileceği olası bir düşük sonuç Kasım 2019 seçimlerine de etki edebilir diye. Aynı mantığı burada da yürütebiliriz. Yani kongreyi kesinlikle kaybetmek istemeyecektir. Ve dünya üzerinde giderek artan popülist yaklaşımlar aynı şekilde Trump ve Pence'de de görüldü. Bu ne demek oluyor? Türkiye'ye saldırarak ve yaptırımlar uygulayarak dahi burada bu krizi arttırmak ve kendi hanesine artı puanlar yazdırmak istiyor. Tabii bu sadece Türkiye'de değil. Bundan önce Avrupa Birliği ile kavga etti. Almanya özelinde Almanya'ya hakaretler seviyesinde. Almanya'ya dedi ki mesela Rusya'nın bir rehin alınmış bir ülke dedi Rusya tarafından Almanya için ki bu Almanlar gururlu insanlardır, gururlu bir ülkedir. Bu hakaretvari bir şeydi. Çin'le kavgaya tutuştu. Kuzey Kore ile kavgaya tutuştu. Rusya ile zaten
Hala
kavgalı.
kavgalı.
Yani Türkiye burada ilk ülke değil. Aslında kriz başlattı ve krizi devam ettirdiği bir diğer ülke denebilir. Yani burada bazı eleştiriler de okuyorum tabii ki ben. Yani bunun Başkan Erdoğan'ın yanlış politikalarından ötürü bir krize gidildiği, onun bu kavgayı başlattığı vesaire gibi şeyler var. Aslında baktığımızda bu sürece Başkan Erdoğan bu zamana kadar çok da itidalli devam etti. Kendi açıklama yapmaktansa mesela yaptırım olduğunda yaptırım açıklaması geldiğinde Sayın Süleyman Soylu ve Abdülhamit Gül'e ilk önce bakanlar cevap verdi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü cevap verdi ama Başkan Erdoğan hiçbir zaman bu konuda çıkıp gemileri yakmadı. Yani ne zaman Trump artık bu işi tamamen bir ekonomik savaşa götürdü. Bunun da etkileri Türk lirası üzerinde görüldü. Yani bugün Başkan Erdoğan da söyledi. 2.8'den dolar Türk lirası paritesi 2.8'den 4.8'e gelmesi 2,5 yıl sürdü. 4.8'den 6.8'e ve 7'nin üstüne çıkması ise
Üç gün, bir hafta.
evet. Yani bu gerçekten artık akılla mantıkla izah edilebilecek bir şey değil. Şunu da aktaralım. Benim konuştuğum Avrupalı ekonomi yazarları, uzmanlar şunu söylüyor. Yani bir yere kadar onlar eleştirmişti. Dediler ki bu Erdoğan'ın işte 16 yıllık politikalarının bir sonucu. Yanlış politikalar, ekonomi eleştirebiliriz, katılabiliriz, doğrudur. Ben de mantıklı olarak takip ediyordum. En son artık bir gün içinde 1 lira yükseldikten sonra yani onlarla konuştum. Onlar dedi ki artık bu mantık çerçevesinin dışına çıktı.
Ekonomik rakamlarla açıklanacak bir yükseliş değil.
Yani bugün o tekrar söyleyelim. Yani bugün Başkan Erdoğan'ın konuşması aslında bence ciddi tarihe geçecek bir konuşma oldu. Kendisi de dedi bizim bankalarımız mı battı dedi. Bir iç savaş mı yaşandı? Yani darbe yaşandı bu ülkede. Darbe girişimi yaşandı ve darbe girişiminden sonra açıkçası
Dövizde bir hareketlilik olmadı.
yani herkesin beklediği bir şeydi bu. Büyük ihtimal çoğu insanın aklına gelmiştir. O darbe girişimi olduktan sonra yarın piyasalar ne olur ya da bundan sonra ne olur diye. Gayet Türkiye hemen toparladı. Döviz kurunda asla böyle bir artış olmadı.
Borsa açıldı pazartesi günü.
Hiçbir sıkıntı olmadan hayat devam etti ve bir dönemlik, bir çeyreklik durgunluktan sonra büyüme hızları rekor seviyelerde gerçekleşti. Yine devam ediyor. İhracat Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek seviyesinde 170 milyar dolarlar seviyesine çıktı. Turizm aynı şekilde patlama seviyesinde. 40 milyar
Cari
dolar.
açık yarı yarıya azalmış vaziyette.
Yani bütün aslında baktığımızda bu sinyaller Türk ekonomisinin tamam müthiş bir başarı hikayesi yazmıyoruz. Başkan Erdoğan da bugün dedi kendimizi çok büyük görmeyelim dedi. Ama kim olduğumuzu da bilelim dedi. Yani biz kendimizi şu an dünyanın en iyi birkaç ekonomisinden biri olarak görmüyoruz. Ama bir hafta içinde 1 lira, 2 liralık dövizde artış yaşanacak bir ekonomide de yaşamıyoruz. Kimse kimseyi kandırmasın bu konuda. Bence bugünkü konuşma ve bu gelişmeler Türkiye Cumhuriyeti ekonomisi ve sanayisi için bir dönüm noktası olabilir. Başkan Erdoğan bugün yaptığı konuşmada biz bizde olmayanı üreteceğiz, daha iyisini üreteceğiz ve biz onu dışarıya servis edeceğiz dedi. Bu tabii iPhone veya Amerikan ürünlerinin boykotu sadece bir görünen kısmı diyelim. Aslında o satır aralarında söylediği şeyler çok daha önemli. Türkiye'nin artık üreten, daha çok üreten hatta bir ekonomi olması gerektiğini ve bizim bir tarafta iPhone, bir tarafta Samsung dedi ama aslında onun önemli olan kısmı bizim yerli ürünlerimiz de var
Evet.
dedi.
Vestel'i saydı.
Vestel'i
Henüz.
saydı. Yani her zaman Türkiye'nin alternatifleri var. Kullanabileceği silahlar var. Aynı şekilde ekonomik olarak bunları gördük. Pazar akşamı çok yerinde bir şekilde spekülasyonlar tavan yapmışken çıktı. BDDK adımını attı.
Swap işlemlerine sınırlama getirdiler.
Evet. Sayın Albayrak, Berat Albayrak açıklamalarda bulundu. Çok önemliydi. İletişim Başkanı açıklamalarda bulundu. Yani refleksler çok hızlı bir şekilde çalıştırıldı. Ve karşı taraf artık bir hareket, aksiyon aldığında Türk tarafı da Ankara'da bu aksiyonu alarak karşılık veriyor. Ve sizin de dediğiniz gibi biraz önce bugün bir yaklaşık 30-40 kuruşluk bir indirim, düşüş gördük kurda. Umarım bu devam eder. Şu an için frenlenmiş gibi görünüyor. Kontrol altına alınmış gibi görünüyor. Şu açıklamalar da çok önemli. İş Bankası Genel Müdürünün, TEP Genel Müdürünün, bugün Denizbank Genel Müdürünün,
Garanti Genel Müdürü de
evet,
konuştu.
aynı zamanda TOP ve TÜSİAD'ın, yani bunlar bütün sanayinin, iş adamlarının, bankaların hepsinin birleştiğini gösteriyor. Ve dedikleri şey şu, onlar da popülizme kaçmadan çok mantıklı şekilde söylüyorlar. Diyorlar ki bizim ekonomimiz bunları atlatacak güçte. Bankacılık sistemimiz çok sağlam. Ha, diyelim ki şöyle bir felaket senaryosundan bahsedelim. Türk bankacılık sistemi artık çarklar dönmez oldu. Diyelim ki 2001 gibi bir süreci yürüdük. Burada sadece bu Trump'ın bu düşüncesizce davranışlarından tek etkilenecek olan ülke Türkiye değil ki. Bu bir kelebek etkisi yaratarak başka yerlere de sıçrayacak. Mesela şu çok ilginç. Biz Avrupa'yla 2 yıldır, 2,5 yıldır kavgalıyız. Yani bunu tek belirteceğim şey
Evet, sözü oraya
kavgalamak.
getirecektim. Sen oraya başlamadan ben sorayım. Şimdi bu krizden sonra ilk açıklamalar Avrupa Birliği'nden geldi. Mesela Merkel, yani ipleri attığımız bir dönem, seçim döneminde, referandum döneminde resmen karşı karşıya geldiğimiz Merkel'den inanılmaz bir açıklama geldi. Türkiye bizim için çok önemli bir ülke. Kötü olmasını istemeyiz ekonomisinin, dedi. Mealen söylüyorum. İki tane Alman bakanın açıklaması var. İtalyan Dışişleri Bakanı'nın, Ekonomi Bakanı'nın, Başbakanlık Müsteşarı'nın açıklamaları oldu. Onun dışında yine başka ülkelerden de destekleyenler oldu. İran'dan. Ama özellikle Avrupa Birliği. Avrupa Birliği'nden bu yönde açıklamaların gelmesi ne anlama geliyor?
Oradan devam edeyim. Sadece Türkiye'ye etkisi olmayacak. Diyelim ki yani şu başlıklar atılıyor. Türkiye çöküş, çöküşe ilerliyor. Türkiye'nin çöküşü vesaire. Ya böyle bir şey zaten yok da diyelim ki oluyor. Bundan en çok etkilenecek olan Avrupa Birliği. Biliyoruz ki Yunanistan'ın batmasının ki o gerçek bir batmaydı. Yunanistan'ın batmasından sonra Avrupa
Hala
Birliği
batık Yunanistan ayrıca.
yeni yeni işte borçlarını ödemeye başlıyor. Ama tabii bu şunu söyleyebiliriz, önümüzdeki 10 yıllar boyunca Avrupa Birliği'nin hatta Almanya özelinde bir uydu devlet olarak hayatına devam edecekler. Çünkü artık tamamen boğazına kadar bütün anahtarı alıp Avrupa Birliği'ni Almanya'ya verdi. Türkiye, İspanya bankaları toplamda İspanyol bankalar Türkiye'ye 83 milyar euro kredi vermiş. 83 milyar euro çok büyük bir rakam bu. Fransız bankaları 38 milyar euro, Alman bankaları ve İtalyan bankaları da 20'şer milyar euro. Şimdi bunlar en çok olanlar. Yani bundan farklı tabii ki bankalar var ama diyelim ki biraz önce bahsettiğim
Yani
felaket
200
senaryosu
milyar eurodan falan bahsediyorsun.
borçlar dönmedi. Borçlar ödenmedi. Şimdi bu sadece İspanyol bankalarına ödenmese bile 80 milyar euro bazı bankaların kurtarılması gerekecek. Ve ben bunu bugün de daha önce de Alman gazetecilerle konuştuğumda hem ekonomi gazetecileri hem de siyasi gazeteciler onlar gerçekten böyle bir tehlikenin olduğunu farkında. Ve onlar da aslında belirtmese bile Türkiye'ye bu konuda destek verilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Çünkü Avrupa Birliği'nin bir Yunanistan örneği daha yaşamaya takati yok.
Evet.
Ya ondan dolayı çok ilginç bir şekilde yani ben başından beri takip ettiğim için de hep onu paylaşıyordum. Kendi hesabımdan da Twitter'dan. Avrupa bu konuda Türkiye için, Türkiye-Avrupa ilişkileri için aslında bu yeni bir başlangıç olabilir. Yani kötü komşu insan ev sahibi yapar. Burada da kötü bir komşu bizi kavgalı olduğumuz bir komşuyla barıştıracak neredeyse. Evet,
bugün Dışişleri Bakanı'ndan da bir açıklama geldi az önce. Dedi ki Avrupa Birliği ile tüm konuları müzakere etmeye hazırız diye yeni bir açıklama yaptılar. Merkel'in bu Türkiye'ye destek açıklamalarına da Berat Albayrak'tan bir cevap gitmişti. Teşekkür ediyoruz.
Olumlu karşıladı.
Olumlu karşılıyoruz demişti.
Aslında şu da önemli. Yani bizim gerçekten büyük kavga ettiğimiz, yani tamamen artık ayrılma noktasına geldiğimiz bir yerde Avrupalılar, Almanlar çıkıp yine böyle bir konuda mantıklı bir şekilde Türkiye'ye destek açıklaması yaptılar. Aslında bu gerçekten tebrik edilecek bir şey. Bunun aslında karşılığını verip bunun devamını sağlamak önemli. Çünkü bu tartışmada teşekkür edip ondan sonra başka bir tartışmada tekrar Avrupalıları düşman almak çok da iyi bir başlangıç olmaz aslında bu yeni sürece. Başlamak istediğimiz yeni sürece. Ama sözün özü şu Avrupa konusunda söylemek istediğim. Eğer Türkiye giderse yanında başkalarını da götürecek. Bu kesin. Ondan dolayı Türkiye bu kadar zor bir zamandan, zor bir testten geçerken Avrupalılar, Almanlar ya da bölgedeki diğer ülkeler izlemiyor. Ve hepsi Türkiye'nin yanında. Burada da Amerika Birleşik Devletleri bir yalnızlaştı diyebiliriz. Yani bütün konularda Kuzey Kore ile yaptığında da aynı şekilde, Çin'le de aynı şekilde, Avrupa Birliği ile de aynı şekilde şimdi Türkiye'yi düşman seçti. Ve giderek yalnızlaşıyor. Bu da
İran
aslında çok,
konusunda da.
İran konusunda da. Avrupa Birliği
Katar'la da öyle olmuştu. Katar krizini de hatırla.
Avrupa Birliği ve Türkiye aslında neredeyse hemen hemen her konuda aynı seviyede buluşuyor ve aynı fikirlere sahip. Ondan dolayı bence bu AB-Türkiye ilişkilerinin rafa kaldırılmış, buzdolabına konmuş AB-Türkiye ilişkilerinin artık bir buzları kırma aşaması olabilir.
Bir de şöyle tarafı da var. Şimdi İdlib konusunda da büyük bir hazırlık yaşanıyor. Türkiye'nin çatışmasızlık bölgesi olarak Rusya ve İran'la birlikte kontrol ettiği İdlib'de bir çatışma çıkacak. Yani çıkmak üzere çıktı çıkacak. Oradan da yeni bir göç dalgasının Türkiye'ye döneceği, geleceği söyleniyor. Ama Türk yetkililerden duyduğumuz şey şu. Yeni bir mülteci akını olursa Türkiye'ye almayacaklar.
Almayacak, evet.
Peki buradaki mülteci nereye gidecek? Yani Türkiye bunlara yol da verebilir. Avrupa Birliği'ne de gidebilir. Yani 500 bin insan harekete geçtiğini düşünürsen Avrupa Birliği'ne 4 milyon kişi yaşıyor İdlib'de yanlış hatırlamıyorsam. Bunun büyük bir göç dalgasının tetiklemesiyle birlikte Avrupa Birliği'ne şöyle bir 100 bin, 200 bin, 500 bin insanın Avrupa kapılarına dayanması demek Avrupa bunu kaldıramaz. Mümkün değil yani. Ve bırak 500 bini, 50 bini bile kaldıramazlar. Ne olacak bu insanlar? Avrupa sınırında öldürecek misin bunları? Yani
daha önce denediler.
Denedik. Hatta şöyle söyleyeyim. Benim geçen tatildeydim. Midilli'de geçen işte göçmenler var. Midilli'nin mezarlıkları dolmuş. Denizlerde boğulan göçmenler nedeniyle. Yani işin trajik tarafı. Dolayısıyla Avrupa Birliği hem realist bir bakış açısıyla Türkiye giderse ekonomik anlamda biz de gideriz diyor. Bir de işin bu tarafı da var. Güvenlik boyutu da var yani. Türkiye artık yeteri kadar bu insanlara baktı besledi yıllardan beri. Yani yeni bir dalgayı daha kaldıramaz.
Evet.
Türkiye'nin gitmesi sadece Avrupa Birliği tarafın değil. Bence Rusya'yı da ve İran'ı da olumsuz etkileyecektir. Öyle bir kritik noktada bir hamle yaptı ki Trump. Yani bütün gözlerin çevrildiği, belki yalnız kalsın Türkiye diye tepkisel bir yaklaşıma geçildiği bir dönemde dünya
herkes
tarafından.
Herkes Türkiye'nin dostu
herkes
oldu.
Herkes yani. Dostumuz oldu birdenbire. Ya da en azından çıkarları gereği dostu oldu. Yani herkes böyle oturup böyle bir takkiyi önüne koymak zorunda kaldı. Ama Trump'ın yaptığı iç politikada ve kendi ekonomisinde kazandırıyor belki ama Amerika'nın dünyadaki imajı yerle bir olmuş vaziyette. Zaten nasıldı, iyi miydi diye soracak olursan değildi elbette. Ama yani Kanada ile bile kavga ediyorsun. Evet. Meksika ile kavga ediyorsun. Latin Amerika ile kavga ediyorsun.
Onları saymayı unutmuşum yani başta ama evet ilk başta Meksika kriziyle başladı.
Yani bırak Kanada'yla. Onları adam karısıyla kavga ediyor. Evet. Yani bugün medyada, sosyal medyada çıkan haberleri okuduk. İşte karısı Melania Trump'tan boşanacağı söyleniyor falan. Yani Amerikan iç kamuoyunda devam eden davalar da var tabii. Trump'ın Rusya ile yaptığı işbirliğinden evet. söz ediliyor ve o Trump'ın azli için hala bir yargı süreci
özel
de devam ediyor.
Soruşturma süreci devam ediyor. Evet.
Yani bu noktadan sonra peki şuraya bağlayayım. Başladığımız noktaya dönelim. Tüm bunlardan sonra Türkiye, sen şöyle bir cümle söyledin. Türkiye ve Başkan Erdoğan itidalli davrandı hatta bugüne kadar diye. Yani hatta şunu da ekleyeyim. PKK'ya da verdiği FETÖ ve PKK'yı da daha saymadık.
Evet.
Brunson konusunda bir anlaşma sağlamak mümkün mü artık?
Bu soru bana yabancı gazeteciler tarafından da soruldu. Yani bizim en başından beri söylediğimiz şey şu: bağımsız yargı ne söylerse o, Brunson konusunda.
Evet.
Ama yani gerçekten,
O işin yargı tarafı.
evet,
Tamam.
yargı
Ama
tarafı.
yani siyaseten de bakıldığı zaman Türkiye devleti böyle bir şey yapabilir mi? Ben sana sorayım, sonra kendim de fikrimi söyleyeceğim.
Şöyle, bence şundan dolayı bir fikir gelmiyor aklıma. Aslında yani kelimelerin tükendiği yerdeyim. Çünkü Amerika direkt masaya şöyle oturuyor: Brunson'ı sal, ondan sonra konuşalım. Yani şu an evet görüşmeler var iki taraf arasında, ama şöyle bir örnek verirsek daha iyi anlaşılır bence. Türkiye'den bir heyet, farklı bakanlıklardan bindi uçağa, Washington'a gitti. Orada Dışişleri Bakanlığı'nın Amerikan Dışişleri Bakanlığı ile yaptığı görüşme 45-50 dakika sürdü. Böyle hayati bir zamanda, bu kadar ciddi krizlerin olduğu bir zamanda Dışişleri Bakanlıklarının yaptığı görüşme 45-50 dakika sürdü. Bu bana şu izlenimi veriyor: masaya oturduğu anda Türkiye heyeti ilk önce Brunson'ı salın deniyor. Yani bu noktada bir anlaşma neden olmuyor?
Zaten anlaşmamak için oturmuşlar. Yani
Yani hani
Türkiye'nin Brunson'ı salmayacağını zaten biliyorlar.
aslında ne gibi bir anlaşma olabilir sorusunun cevabı zaten geçtiğimiz haftalarda yaşanılan gelişmelerin içinde saklı. Bir anlaşma olabilse zaten büyük ihtimal Türkiye'den Washington'a giden heyet o işi halledecekti.
Tabii.
Hatta Washington'a heyet gideceği söylendiğinde bile, hatırlarsanız, o gece ciddi bir kurda düşüş yaşandı, kriz çözülüyor diye. Ondan sonra o heyet eli boş dönünce demeyeyim, anlaşma yapamadan dönünce ya da yapmadan Amerikanlar döndürünce onları, kur bir anda fırladı. Yani
Zaten şart koştuklarını açıkladı ya Cumhurbaşkanı.
evet.
Dedi ki saat 18'e kadar salın, yoksa bir bakın biz size gösteririz.
Yani bu da aslında amaç üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi? Sizin amacınız gerçekten Brunson'ın sağ salim Amerika'ya dönmesi mi? Yoksa krizi tırmandırmak mı? Yani Trump'ın ya da Amerikanların şunu bilmesi lazım: eğer bilmiyorlarsa gerçekten bu da bir skandal. Yani sen en azından Türkiye için konuşabilirim ben. Türk hükümetine, sen Türklere şu saatte salıyorsun, salmazsan görürsün dersen, o da salmazsan yani sal der yani.
Tabii.
Hani bu bir şeye döndürürse bunu, böyle ikili sürtüşmeye döndürürse, bizim tarafımızdan bu asla boyun eğilecek bir şey değil.
Asla kabul edilecek bir
Başkan
yaklaşım değil.
Erdoğan bugün dedi zaten, yani Türk milletini siz tanımamışsınız, bizim karakterimiz sağa sola oynamaz dedi. Dimdik dururuz dedi. Şimdi bunlar gerçekten şey değil, yani hamasi söylemler değil. Bunlar gerçek tespitler ve bunu da gördük. Yani yaptırım yapıldı, açıklandı Soylu ve şeye, Abdülhamit Gül'e. Aynısı onlara da yapıldı. Yani ne yapılırsa karşılığı zaten veriliyor.
Peki şöyle bir şey sorayım o zaman. Görünen o ki Amerika ile Türkiye'nin arasındaki ticari ilişkilerin boyutu çok yüksek değil. Yani ticaretimiz var ama yani öyle
Bir
Türkiye'nin
Almanya kadar değil
Almanya
mesela.
kadar değil. Yani öncelikli bir ülke değil. Türkiye zaten Amerika açısından öyle büyük bir rakam teşkil etmiyor. Brunson meselesi de aslında o kadar çözülemeyecek bir mesele değil. Koskoca Amerika bütün ilişkilerini Brunson'a bağlayacak değil. Peki bunu niye yapıyor? Ekonomik olarak Türkiye'den bir çıkarı yok. Siyasi olarak aslında Türkiye Amerika'ya yaklaşmaya çalışıyor her şeye rağmen. Ama Türkiye'yi yani her seferinde geri çeviriyor Amerika Birleşik Devletleri. Bunun sebebi ne? Yani Brunson değilse bu ilişkiyi nereye götürmeye çalışıyor? Bir. İkincisi eğer bu normalleşmezse ilişkiler Türkiye Amerika Birleşik Devletleri arasında bir daha artık köprüler tamamen atıldı bu saatten sonra diyebilir miyiz?
Aslında bazı soruların cevapları siyasilerin konuşmalarını dikkatli dinleyince direkt ortaya çıkıyor. Başkan Erdoğan bugün şöyle dedi: sahada bize istediklerini yaptıramayınca bizim üstümüze eskiden sofistike şekilde, üstü kapalı şekilde gelirlerdi, şimdi bodoslama geliyorlar dedi. Yani sebebini çok net açıkladı. Sahada, Suriye'de özellikle şu son 2 senedir, özellikle darbeden sonra, darbe girişiminden sonra biliyorsunuz, hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı Harekatı gerçekleştirildi. Bunlar tamamen bölgedeki tüm aktörlerin neredeyse istememesine rağmen onlara karşıt yapılan hamlelerdi. Ve özellikle Zeytin Dalı Harekatı direkt olarak Amerika'nın bir partnerini hedef aldı.
Tabii.
YPG'yi, PKK'yı hedef aldı. İkinci sorunuza gelirsek, şöyle bir baktığımızda aslında Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiyi özetlemek gerekirse, Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG PKK'ya verdiği silahlarla bizim askerlerimiz şehit oldu. Amerika'nın destek verdiği YPG PKK'nın Suriye'de eğittiği kişiler geldi bizim başkentimizde bomba patlattı. Birçok sivil vatandaşımız öldü. Amerika'nın sakladığı FETÖ lideri hala orada. Bir geçici tutuklama talebi reddedildi. İade talebi reddedildi. Burada da stratejik ortaklığın gereği yapılmadı. Bakıyoruz yani bu sürece.
İran konusu var bir de.
İran konu, yani her konuda baktığımızda aslında Trump geldikten sonra biraz farklı olur mu dedik. Yine olmadı. Baktığımızda zaten Amerika Birleşik Devletleri ile biz zaten köprüleri neredeyse atmışız. Ve arada hiçbir ortaklığın gerektirdiğini yaşamıyoruz. Yani ortaklık ne gerektirir? Birlikte hareket etme, birbirine yardımcı olma, biri sana düşmanlık gösterdiğinde sen de onun yanında olursun. Ya bunların hiçbiri zaten gerçekleşmedi ki son 2-2,5 yıldır. Yani şöyle baktığımızda bu süreçten kim daha zararlı çıkar diye bakarsak, bölgede kimin izni olmadan ya da kimin planı olmadan bir şey yapılmıyor. Bu artık Türkiye oldu. Yani belki bölgede plan yapabilir ama Türkiye olmadan bu planı da
Başarılı olamaz.
gerçekleştiremez. Yani baktığımızda NATO'nun sınırlarını koruyan ülke, Rusya'ya karşı her zaman o komünist tehdide karşı da aynı zamanda Türkiye kalkan olmuşken, şimdi o ülkeyi de kaybetmeyle karşı karşıya. S-400 anlaşması da bunun en güzel örneği. Yani sahada biraz önceki cevabı ek yapmak istiyorum. Türkiye'ye sahada istediklerini yaptıramıyorlar. Aynı zamanda Türkiye'nin de onların eksen kayması olarak nitelendirdiği, bizim çok yönlü dış politika olarak nitelendirdiğimiz Rusya'yla, İran'la, gerekirse Katar'la, Çin'le yakınlaşma. Bunlar da tabii Amerika'nın yıllardır iplerini elinde tuttuğu ülke olarak bildiği Türkiye'nin bu kadar çok yönlü politika izlemesi, bu da tabii rahatsız eden bir şey. Ve artık hepsi büyük ihtimal bu ekonomik savaş çerçevesi altında Türkiye'den hıncını çıkarmaya çalışıyor.
Bu noktada iplerin bu kadar gerildiği, hatta koptuğu diyeyim artık. Yani çünkü belki kopma ifadesi biraz fazla olacak. Çünkü daha önce de biz Amerika Birleşik Devletleri ile benzer krizleri yaşadık. Yani bu boyutta değildi ama krizleri yaşadık. Mesela Musul'da askerlerimizin başına çuval geçirildi ve gözaltına alındılar. Onun dışında işte bizim muavenet zırhlımızı, Amerikan bir zırhlısı vurdu. Buna benzer hadiseler 1 Mart gerilimi yaşandı mesela Irak operasyonu sırasında, Irak harekatında Türkiye katılmadı buna. Buna daha geriye gidersek Kıbrıs Barış Harekatı var. Amerika'nın bize ambargo koyması falan. Tüm bu krizlerden bir şekilde geçilmiş. Sonra ilişkiler yeniden kurgulanmış. Yani mesela en azından Kıbrıs Barış Harekatı'nda Amerika bize ambargo uyguladığında biz üsleri kapatıyoruz. Arkasından Amerika bize yaklaşıyor. Başka şekilde ilişkiler cereyan ediyor, tekrar kuruluyor. Fakat 1980'de askeri darbe yapılıyor Türkiye'de ve işler bambaşka bir noktaya geliyor. Tekrar ilişkiler kurulabilir. Kopma diye bir şey yok yani günümüz dünyasında, hele hele teknolojinin bu kadar geliştiği bir ortamda. Ama burada artık bürokratların yapabileceği bir şey kalmadı. Benim düşünceme göre yani iç siyaset burada çok etkili olmazsa, görmezden gelinebilirse, yani burada bakan düzeyinde kurulacak temaslardan sonra ancak başkanlar düzeyinde bir temasla iş yürütülebilir.
Bu artık biraz orta çağa döndürdü Trump bunu. Tamamen hani sanki iki padişah, iki kral arasında bir
Aynen.
anlaşmayla çözülecekmiş gibi, iki başkan bir araya gelip çözmedikten sonra, çünkü bürokratların gerçekten dediğiniz gibi yapabileceği bir şey kalmadı. Yani eli boş dönen Türkiye heyeti ya da Türkiye heyetinin elini boş gönderen Amerikan heyeti bunu çok açık ve net ortaya koydu. Bence ilişkilerin, tabii ki yani artık bundan sonra ilişkiler kopar. Amerika'ya tamamen sırtımızı döneriz. Kendimizi batıdan ve kapitalizmden tamamen soyutlarız gibi şeyler çok çok aşırı olur. Ve gerçeklik payı bence yok. Ancak Türkiye mesela bunu Avrupa Birliği ile yapmayı başardı diye düşünüyorum. Göz hizasında iletişim kurmak. Bu ne demek?
Evet.
Aynı seviyede. Yani onlar tepeden bakacak, biz alttan yukarıya bakacağız değil. Aynı seviyede, aynı göz seviyesinde olacağız. Bence bu, Almanya ile bir sıkıntı vardı bu konuda. Onlar hala yukarıdan bakmaya devam ediyordu. Bu krizden sonra onlarla da bu sorun çözüldü gibi.
Almanya'ya seyahati var galiba Sayın
Evet,
Cumhurbaşkanı'nın.
28-29 Eylül'de
Ama önce Amerika var. Eylül sonunda
Birleşmiş Milletler'e.
Birleşmiş Milletler'e gidecek. Belki orada bir temas olabilir. Orada, en yakın ihtimal.
Yani şimdi Trump öyle ilginç bir insan ki bu yaptırımları açıklamadan önce biliyorsunuz şeyde Başkan Erdoğan'la aynı yerde bulundular bu
sanırım. NATO zirvesinde.
Evet, NATO zirvesinde. Orada herkesin içinde yani orada Macron da oradayken Merkel de oradayken işte kazanan adam, işte benim adamım diye parmakla gösterdi Başkan Erdoğan. Şimdi işte bu kazanan adam, işte bu benim en sevdiğim adam derken bir ay içinde nasıl o adamın tırnak içinde bakanlarına yaptırım uyguluyorsun, ondan sonra gümrük vergilerini arttırıyorsun ve ekonomik savaşa gidiyorsun. Gerçekten çözümlenmesi zor bir kişi. Birleşmiş Milletler toplantısında New York'ta da belki bir görüşmeyle her şey çözülebilir.
Yani, i̇şte yani sürprizlerle dolu.
Sürprizlerle
yani ne dolu. Ne olduğunu tahmin edemiyorsun.
Ya da o görüşmenin sonucunda iyice tırmanabilir. Yani o gün görüşme başlamadan basın önünde Trump'ın çok olumlu bir hava estirmeyeceğinin garantisi yok. Diyebilir ki işte geldi benim sevgili dostum Erdoğan diyebilir. Yani bekleyip görmek lazım biraz aslında ama bence günün sonunda kaybeden burada tabii ki iki taraf olacak ama bölgedeki jeopolitik konumumuz ve Suriye'de özellikle ve Irak'ta, Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyindeki fiziksel olarak varlığımızla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçekten kaybedeceği şey çok fazla.
Bugün Irak Başbakanı da burada. İbadi'ye az önce
tam
destek verdi. Yeni sınır kapısının açılması konusuna da destek veriyorlar ama Ovaköy sınır kapısı Habur dışında. O bir türlü açılamıyor. Bir türlü yapılamıyor. Yani orada bir güvenlik problemi olduğundan söz ediyorlar sürekli olarak. Ve para yokluğundan söz ederek inşaat maliyetlerini öne sürüyorlar. Ama asıl problem başka. Zannediyorum Amerika'nın burada bir itirazı var. Habur sınır kapısının ikinci bir alternatifine oluşturulmasına. O konuda bir gelişme sağlanabilirse çok çok iyi olur. Bir de Irak Başbakanı'nın açıklamalarından bir tanesinde de şöyle bir ifadesi vardı. Yerel para birimleriyle ticareti biz de çalışıyoruz dedi. Yani bu
Rusya'da
çok önemli.
Rusya da bahsetti bundan.
Rusya da bahsetti. Çin'le de bu konuda çalışıldığı söyleniyor. Yani İran'la da çalışıldığı söyleniyor. Eğer bu yapılabilirse zaten inanılmaz bir şeye dönüşecek.
Yani dünya şu an Trump'ın bu kadar şımarıkça davranabilmesinin zaten tek dayanağı elindeki dolar gücü. Yani dünyada hegemon olan para şu an dolar ve istediği kadar bu hegemon yasını kullanıp insanları çizgiye getirebileceği, belli bir çizgiye, belli bir yere getirebileceğini düşünüyor. Bu tabii bazı ülkelerde işe yarıyor ama tabii Erdoğan gibi birine çarptığında da bunun gerçekleşmediğini görüyor. Eğer Rusya'dan geldi, İran'dan geldi, Irak'tan geldi, yani Çin'den geliyor bu açıklamalar, bu trend devam ederse, eğer bu hegemonyasını da kaybederse Amerika Birleşik Devletleri, bu yalnızlığının, bu izole olmasının daha da onlar için daha dramatik seviyelere gittiğini de görebiliriz.
Ben daha da böyle şımarıkça hareketler yapabileceklerini düşünüyorum. Yani daha ileri gidebilir. Türkiye için değil, bütün dünyadaki ülkeler için daha ileride böyle daha senin bahsettiğin tablo gerçekleşirse, yani o hegemonyadan, o güçten uzaklaşma, gücü kaybetme tehlikesiyle daha saçma sapan hareketlere de girişebilirler diye düşünüyorum ama burada ben vatandaşlara da teşekkür etmek istiyorum. Başkan Erdoğan'ın çağrısından sonra sembolik de olsa veya büyük miktarlarda da olsa insanlar yine aynı 15 Temmuz'da olduğu gibi bu sefer havalimanlarına, meydanlarına değil ama döviz bürolarına akın ettiler. Yani Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de hatta bugün gelirken sosyal medyada okudum. Berlin'de, Almanya'nın değişik kentlerinde, İş Bankası'nın şubeleri önünde, Ziraat Bankası'nın şubeleri önünde Avrupalı soydaşlarımız da döviz bozdurmak için sıra bekliyorlar. Bunlar çok önemli şeyler. Yani yeniden Türk milletinin aslında o birlik beraberlik ruhunu kaybetmediğinin bir göstergesi. Yunus, son bir bu konuyla ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Programımızın sonuna geldik. Bu döviz bozdurma mevzuyla ilgili.
Aslında bir toparlama gibi, bir özet gibi bütün söylediklerimizin tek cümleyle. Bu kriz Türkiye'nin diğer aktörlerle, Avrupa, Rusya, Çin, İran gibi aktörlerle daha da yakınlaşmasını sağlayacak. Burada iki tarafta kaybedecek ama Türkiye bunun sonucunda sapasağlam çıkacaktır.
Peki. Çok teşekkürler Yunus Baksoy. Daily Sabah muhabiri. programımıza katıldığın için. Satır Arası programını da bu haftalık noktalıyoruz. Yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ile birlikte ben Fatih Atik ve teknisyen arkadaşımız Ayhan Taşçı ile beraber hepinize iyi günler diliyoruz. İyi bayramlar diliyoruz. Haftaya biz olamayacağız. Bayramımızı da şimdiden kutluyoruz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Satır Arası.